Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak her şeye rağmen ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilüis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım. Çağırın herkesi. Bir hafta ara verdik, az buz değil. İnsanlar bir hatırlasınlar. Aa evet ya, yayın vardı diye. Onlar da gelsinler, hep beraber oturalım konuşalım. Bugün konuşacağımız hikaye, yayının başlığında anlatmaya çalıştığım gibi, gündemi acaba dünyanın üzerinde birbirinden bu kadar ayrı görünen ama bir o kadar da birbirine bağlı başka bir ülke var mıdır mevzu? Çünkü yayının başlığında gördüğünüz o evdeki sedirde, camın önündeki sedirde oturup yaylaya doğru bakan astronot tipi tam da bizim hayatımızı anlatan tip. Öyle büyük yalanlar üzerine kurulmuş bir haftalık gündem atlattık ki şöyle üzerinden hızlıca bir geçeceğiz, onu toparlayacağız. Neyi nereye bağlayabileceğimizi, neyi nereden kaynaklanarak görebileceğimizi sizler de anlayacaksınız. Dün itibariyle Türk Tabipleri Birliği'nin de pek çok yerde duyurduğu gibi Sağlık Bakanlığı verileriyle artık COVID-19 vakalarında kaçıncı olduğunu unuttum ben. Üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ama bir pike daha, bir yüksek tepeye daha geldik. Türkiye'de COVID-19 vakaları beklenildiği gibi, umursanmadığı gibi patladı. Öyle bir yere geldik ki Sağlık Bakanlığı'nın kendi verisiyle eğer ifade etmek gerekirse şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün itibariyle 14.230 yeni vaka tespit edildi. Bu arada test sayısı aslında bir önceki günlere göre yavaş yavaş düşüyor. Düşmeye rağmen çok daha fazla hastalık tespiti yaşanıyor ve 55 insanı da kaybettik. Bu arada yukarıda hemen tablonun sol tarafında gördüğünüz birinci doz Türkiye ortalaması %63.61, ikinci doz ortalaması da %36.60. Arada da böyle bir değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. İnsanlar haklı olarak şimdi birbirlerine soruyorlar. Ulan bu kadar iyi bir durumdayız biz. O zaman neden 14.230 yeni vaka tespit edildi? Hani aşılama başlamıştı? Doğru, aşılama başladı ama aşılamayla birlikte aşılamama da başladı bir yanıyla. Çünkü Türkiye'de çok ciddi, çok kritik bir hata yapıldı. Covid-19'un tespit edildiği, başta inkar edildiği, reddedildiği dönemden sonra bir aşı mucizesi üzerinde bütün dünya tartışmaya başladığı sırada Türkiye'de ısrarla Avrupa'dan gelecek aşının kötülüğü üzerinde duruldu. Israrla, Sağlık Bakanlığı ısrarla bir Çin aşısından, Sinovac'tan bahsederek aslında virüsün daha da seyreltilmiş hali, bugüne kadar kullandığımız benzer, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz ve sıkça da yaşadığımız aşılardan çok fazla farkı olmayan bir aşı olduğunu, bunun güvenle temin edileceğini, temin yolunun bundan sonrası için açık olacağını da söyleyerek, Avrupa'nın aşısını kötüleyerek bugüne kadar getirdi hikayeyi. Fakat sonradan görüldü ki bir, Çin zaten bu aşının tedariki konusunda asla taraftar değil, başta gelen aşılardan sonra. İki, dünya yaşanan yeni varyantlarla beraber bu aşının yeterince güvenli olmayabileceğini tartışmaya başladı. İşte bununla birlikte bir sağlık politikası değişikliğine gidildi. Çünkü halk ölmeye başladı ve ölüm saklanamayacak hale geldi. Mecburen her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bizde devletin harekete geçmesi için iki şeye ihtiyaç var. Bir yumurta, iki kapı. Kapının ağzına geldiği zaman o zaman koşmaya başlıyor insanlar. Canavliyle üstelik mucitleri, üreticileri de Türk kökenli iki insan olan, Özlem Türeci ve eşi olan, iki insan olan, iki hekimin yaptığı aşının üzerinde bir ortaklık sağlandı. Ardından aşılama başladı ve gözle görülür bir şekilde Türkiye'de vaka sayıları da düştü. Bu hastalıktan dolayı ölüm sayıları da azaldı. Yani tam istenen şey. Ama bir, iktidar kendi ektiği tarlayı biçmeye geldiği zaman tabii zamanında bıraktığı artıkları da toplamak zorunda kaldı. Çünkü aşı güvensizliği gibi bir şey başladı bir anda insanlarda. Neden o zaman öyleydi, neden bu zaman böyle ve Türkiye'de yaygın cehalet nedeniyle, ısrarla yayılan cehalet nedeniyle, göstere göstere yayılan ve desteklenen, altını çizerek söyleyelim, desteklenen cehalet nedeniyle bu kampanya başarıya ulaştı. Hiç kimse kıvırmasın. Bu kampanyaya, yani aşılanmama konusundaki kampanya, aşı kampanyasından daha başarılı şu anda Türkiye'de. Çünkü bunlar bir yandan iktidarın kendi trolleri tarafından da desteklenen kampanyalar haline geldi. Hemen şunu söylemeyin bana. Bir dakika ya, bir dakika. Cumhurbaşkanı da, Sağlık Bakanı da, bütün bakanlar da hepsi tek tek diyor ki gidin aşınızı olun kardeşim. İyi de gündemin ortaklaştığı yer burası işte. Gündem başka bir yere evrildiği anda herkes trollerini alıp oraya yığılıyor. Mesela aşı karşıtı kampanyanın başladığı anda, ki bunu en sık yaşayan, en son yaşayanlardan bir tanesi benim, konuşacağız zaten bu yayının içinde. Burada bir anda bakıyorsunuz ki iktidarın trolleri de gelmiş. Geçmişte aynı hesaplardan size saldıran insanlar bu kez başka bir yerden konumlanarak yine aynı yere oturmakta bir beis görmüyorlar. Anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Aşı karşıtları tıpkı düz dünyacılar gibi. Bakın bu yayında hiçbir zaman evirmece, çevirmece, kıvırmacı olmadı biliyorsunuz. Kusura bakmayın, bazıları sert buluyor bu tavrı ama bence böyle olmak gerekiyor. Çünkü başka türlü bir şey anlatabilmek mümkün değil. Aşı karşıtları tıpkı düz dünyacılar gibi dünyaya kulaklarını kapatıp sadece bağırarak yaşıyorlar şu anda. Ortaya çıkarttıkları, sundukları, işte raporu da var bilmem ne dedikleri şeylerin tamamı yalan. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela, Avrupa'ya da geleceğiz birazdan. Hani artık zorunlu hale getiren ülkelerden, İtalya'dan, Yunanistan'dan bahsedeceğiz mesela. Kıvırmanın hiç artık işe yaramadığı ülkeleri de göreceğiz. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste yapılan operasyonlarla aşı karşıtı kampanyaları körükleyen kitleler ortaya çıkartılıyor. Bakın tek bir insandan bahsetmiyorum ama şu anda 20'ye yakın insanın bu kampanyanın sürdürücüsü olduğu yolunda tespitler var. Bizde buna ihtiyaç yok. Çünkü bizde hani tuz mu o diye koşan bir sürü insan bulmak mümkün. Gerçekten böyle oluyor. Elimizde şöyle bir veri var. Ciddi bir veri. Hayır, değil mi? Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiğim verisinden falan bahsetmeyeceğim. Çok daha net. İnsanlar aşı karşıtlığını bir, bireysel özgürlüğe bağlayarak, iki, demokratik hak kullanımı olarak göstererek çıkartıyorlar. Ve aynı insanlar, bireysel haktan, demokratik haklardan bahseden insanlar, Türkiye'de demokrasinin nasıl yok edildiği konusunda kılını kıpırdatmıyor mesela. Yani aşı yaptırmamaya geldiği zaman demokrasiyi hatırlayan insanlar, Türkiye'de demokrasinin gebertildiğini görmesine rağmen asla harekete geçmiyor. Ve burada bunu kullanmakta da hiçbir noktada beis görmüyorlar. Her türlü olanak kullanılıyor burada. Ne aklınıza geliyorsa. Televizyon programlarına çıkan doktor kılıklı soytarılar var. Gazeteciyim diye gezen, kerameti kendinden menkul, devleti yönetenler eliyle paraşütle indirilmiş tipler bu karşıtlığı körüklüyor. Bunun dışında yazıp çizenler ve en tehlikelisi sosyal medyada kendini bir kanaat önderi haline getirmiş, hiç kusura bakmayın burada hata sizin, kanaat önderi haline getirmiş bir takım tipler de çatır çatır aşı karşıtlığını körüklüyor. Oysa dünya biliyor ki başka çare kalmadı. Gerçekten kalmadı. İtalya ve Yunanistan artık çok net bir şekilde aşının zorunlu hale geldiği ülkeler olarak adlandırılabilir. Başlangıçta sadece huzur evleri ve bakım evleriyle başladı bu hikaye. Ama yayılması kaçınılmaz. Neden biliyor musunuz? Çok bariz bir nedeni var. Ölüm. Ölüm, daha ötesi yok. Zaten bizim bildiğimiz daha ötesi de yok. İnsanlığın bilebildiği daha ötesi de yok. İnanabildiği var da bilebildiği yok. Hani Hayyam'ın söylediği gibi gidip de gelen yok çünkü. O nedenle insanlar olmayana övgüde bulunarak şu anda orayı kurtarmak, hayatının bundan sonrasını bir şekilde nasıl düşünüyor bilmiyorum ama garanti altına almak hevesiyle aşıdan kaçmaya başladı. Hem de çok ciddi bir şekilde. İyi de biz yaşadığımız bayram tatiline baktığımız zaman burada kaçacak bir nokta yok ki. Bütün sahil kentleri ana baba günü. Mesela Datça'da artık parklarda bile çadır kuracak yer kalmamış halindeydi bayram boyunca. Buraların belediye başkanları çıkıp yalvardı insanlara lütfen gelmeyin diye. Ya şunu düşünebiliyor musunuz siz? 1,5 sene boyunca iş yapmamış esnaf var. Artık açlıktan ölmek üzere, ki açlıktan ölmek üzere olduğu ülkede açım diyebilmek için 3500 liraya aylık ihtiyaç var artık. Ama buna rağmen aç bir esnaf var ve belediye başkanı çıkıp diyor ki ya lütfen gelmeyin. Neden? Ölüm var kardeşim. Bunun daha ötesi yok. Datça dediğin yer hap kadar bir yer. Devlet hastanesine gidebileceğin, başvurabileceğin hastaneye gitsen 50 kişi girdikten sonra kuyruk oluyor zaten kapıda. Kaldı ki milyonlarca insana bakabilsin. Başka yerler farklı mı? Mesela Fethiye farklı mı? Mesela Marmaris farklı mı? Ne bileyim, insanların koştur koştur gittiği Çeşme farklı mı? Elbette değil. Bütün bunları, hele hele bir Bodrum faciası yaşandı ki Türkiye'ye Bodrum'dan artık üzerinde Made in Bodrum yazılı Covid virüsü ihraç ediliyor şu anda. Gerçekten. Bundan sonra dağılımın çok büyük bölümü orada başlayacak. Ama dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şu demin gösterdiğimiz harita var ya, Haritanın içine baktığın zaman Muğla mavi görünüyor. Muğla'nın mavisi denizde kalacak. Güzel kardeşim, sana gelmeyecek. Oradan sana virüs gelecek. Başka çaren yok. Çünkü insanlar kıç kıça yaşayarak bunu hak ettiler. E şimdi diyeceksiniz ki iyi de gündem maddeleri birbirine bağlı demiştin. Covid anlatıyorsun. Yok, Covid anlatmıyorum sana sadece. Cehaletin bir şekilde toplum eliyle yayılarak karşılık bulmasından söz ediyorum. Tam bunların yaşandığı dönemde bir ay kadar önce bu yayında bir şey konuştuk, hatırlayacaksınız. Dedim ki ya bir şey ısıtılıyor. İktidarın yalakalarına ısrarla aynı hafta içinde 2-3 yazı yazdırmaları tesadüf olamaz. Çünkü bunların kafası bu kadar çalışmaz. Bu yazıyı kendi yazamaz. Ama sosyal medyanın düzenlemeye ihtiyacı var. Sosyal medyadan şunu yapmak gerekiyor. Oraya gidelim, buradan alalım falan. Bunlar hayra alamet değil. Büyük ihtimalle bir operasyon başlayacak. Operasyon başladı. Irkçılığıyla maruf, çok iyi bilinen, kafatasçılığı bir bayrak gibi gezdiren, kendini üstelik solda diye tanımlayan bir internet sayfasıyla beraber Türkiye'de fonlanan gazeteciler diye bir tartışma başladı. Neden bu aşıyla beraber? Çünkü tıpkı aşı karşıtlığı gibi insanlar bilmeden, düşünmeden, üzerinde zerrece tartışmadan konuşuyorlar bunu. Tam aynı noktada, aynı cehaletle konuşuluyor bu hikaye. Üstelik bu yayının izleyicilerinden pek çoğu da kafası çok karışık. Allah Allah ya, acaba mı falan diye düşündüğünüz hiç inkar etmeyin. Türkiye'de öyle bir yerden bir tartışma başlatıldı ki sanki ilk kez biliniyor, sanki ilk kez görülüyormuş gibi, sanki ilk kez anlaşılacakmış gibi. İşte bilmem nenin, Crest Vakfı'nın Medyascope'a şu kadar para verdiği, 467 bin dolar verdiği ortaya çıktı falan. Ben daha önce de yaptım bu haberi sen. Üçüncü yapışı o da TV'nin bu haberi. Yeni değil ki. Üstelik her seferinde ortaya getirilmesi gerektiği etki sağlanamadığı için onların gözüyle bu kadar şişirilerek tekrar gündeme geliyor. E geldi, karşılığını da buldu tabii. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Mesela fon konusunda hiç bok bilmeden yazı yazan birkaç tane tip göstereceğim size iktidar medyasının içinde. Ama iş bununla bitmiyor ki kardeşim. Baktılar ki gereken etki sağlanamadı. Tamam, biraz bıdırdanma oldu. Mahir Ünal konuştu ki hiçbir önemi yok Mahir Ünal'ın. Biliyorsunuz geçmişte Elbistan'daki o termik santralin bacasına filtre takılması konusunda hani konuşmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı 24 saat bile sürmeden. Böyle bir şey hani yapılmayacak, ne alakası var? Yapılacak mı dedi reis, tamam hemen yapalıma dönmüştü. 24 saat bile sürmemişti. Bir önemi yok. Ama belli ki bu hafta boyunca da bu tartışma devam edecek. Bu hafta boyunca da bu tartışmanın altına odun atılmaya devam edilecek. En çok aralarında tartışmada öne çıkartılan ve benim de hala bugün içerik sağlayanlar bölümünde adamın yazdığı, gururla söylüyorum bunu ama, kuruluşundan beri, ilk gününden beri orada bir şekilde var olduğum, yani canlı yayınımı orada yapmıyorum ama aynı şekilde bu yayınlar bittikten sonra biliyorsunuz Medyascope TV'de de yayınlanıyor. Orada da internet sayfasına düşüyor. 6 sene önce Ruşen Çakır'ın kurduğu bu kurum en çok gündeme getirilen kurum. Hiç düşündünüz mü neden? Yani orada başka organizasyonlar da var. Mesela Biyanet'ten bahsediliyor, başka internet sitelerinden bahsediliyor. Neden Medyascope ya? Düşündünüz mü hiç? Ben size söyleyeyim, çünkü en etkilisi o. Çünkü artık insanlar burada ısrarla söylediğimiz gibi ve artık son 3 senedir hiçbir şekilde kimsenin de reddedemeyeceği gibi televizyon falan seyretmiyor. Biz seyrediyoruz. Bu kadar net. Ben size bu özgüvenle söylüyorum bunu. Bu gururlanmak falan, gururlanmayı da gerektirir ama öyle bir övünme falan vesilesi değil. Ciddi söylüyorum. Türkiye'de sabah yayını burada yapılıyor kardeşim. Günün geri kalanında insanlar haber almak istedikleri zaman dandik haberimin kanallarını falan açmıyor. Onların bir önemi yok. Her görüşten insanın ortaya çıkıp tartışabileceği platformlara ihtiyacı var. İşte onlardan bir tanesi bu gördüğünüz Medyascope TV. Ve haberde ortaya çıkartılan, bir hafta boyunca uğraştım ya. Bir hafta boyunca. Yayına girmeden önce baktım. 418 kişiyi bloklamışım. 418 kişiyi. Bunlardan bakın çok ilginç. Mesela yayın izleyicilerinden sevgili Şengül burada. Şengül Ablemitoğlu. O da doğrulayacaktır bunu. O yapıyor mu bilmiyorum ama ben birini bloklamadan önce mutlaka hesabına bakıyorum. Mutlaka. Takıntı kardeşim. Yapabilecek bir şey yok. Takıntı. Aynı hesap grubunda hani bu insanlar ya aynı yerden mi geliyor gidiyor. Ana sınıf öğretmeni yazan bir grup çıktı mesela. 26 kişi. 26 tane hesap ana sınıfı öğretmeni. Barbaros Şansal bakın ben 2 milyon blokladım diyor. Ana sınıfı öğretmeni yazıyor ya 28 tane hesapta. Türkiye'nin bütün ana sınıfı öğretmenleri bana küfretmeyi düşünüyor olamaz değil mi? Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Hepsi birleşip ana sınıfı öğretmeni değil miyiz? Ünsal'ın niye ana bacı dalalım diye düşünmüş olamaz değil mi? İlginç. Bununla birlikte o hesapların tamamından bugün yayının gündemi birleştirdiğim nokta da orası oldu. Aşı karşıtlarıyla fon karşıtları aynı yerden ortaya çıktı. Üstelik hesaplar aynı yerden dağıtılarak geliyor. Deniyor yani. İşte Amerikan Crest Vakfı'ndan 467 bin dolar almış yılda. 4 yılda. Son 4 yılda. İşin komik tarafı şu. İsterseniz benimle birlikte de yapabilirsiniz bunu. Medyascope TV'yi açtığınız zaman hani en son yalan üzerinden de gidelim. Medyascope.tv yazdığınız zaman zaten Google'a yazarsanız da yollayacak sizi oraya. Orada girdiğinizde en altta sayfanın en altına inin. Sağ tarafta hakkımızda ve künye yazıyor. Lütfen o künye yazan yeri tıklayın. Orada göreceksiniz ki destekte bulunanlar bölümünde Crest Vakfı, European Endowment for Democracy, Heinrich Böll Vakfı ve SIDA var. SIDA, İsveç'in bu düşünce kuruluşu, dünyada pek çok yerde de kaynaklarını, fonlarını kullandıran İsveçli bu düşünce kuruluşu dünün haberi oldu mesela. İsveç'ten de para aldı ortaya çıktı. Lan gerizekalı yazıyor zaten orada 4 yıldır. Yazıyor orada. Neden peki böyle yapılıyor? Tartışalım. Çünkü toplumda öyle bir açık var ki çok iyi biliyorlar. Bakın en hassas damar kaşınıyor burada. Çünkü bunu kaşıdığınız zaman altında kendini tırnak içinde sol, sosyal demokrat olarak tanıyan kitleleri de ortaya çıkartacaksınız. Onlar da zıplayacaklar. Evet ya. Bunu kaşımanın şöyle bir özel bölümü de var. Evet ya. Bak bana mesela geçen haftadan beri yani bitirdiğimiz haftadan beri herhalde gelen mail sayısı 1000'i bulmuştur. Ya o zaman sen niye almıyorsun kardeşim? Evet. Ben ilk yayından itibaren söyledim. Ben almıyorum. Almıyorum ve almayacağım. Kullanmayacağım da. Gerekçem çok basit ya. Ben bir kişiyim kardeşim. Bir. Yazıyla B-I-R. Bir. Anlatabiliyor muyum? Ve ben burada YouTube üzerinden desteklemelerle yani bu yayının reklam geliriyle bana yetiyor. Ben geçinebiliyorum. Ayrıca benim destekçim olan bakın arkada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin altını çizerek söyleyeyim de tavşan ayağı gibi davranan Gazeteciler Cemiyeti'nin değil Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği ile birlikte ortaklaşa yaptığı gazeteciler için oluşturdukları Media for Democracy tarafından da destekleniyor bugün. E şimdi ben fon mu kullanmış oluyorum? Hayır. Başlangıçta biliyorsunuz bunun kavgasını da burada anlattım size. Hiç çekinmeden hem de. Gazeteciler Cemiyeti oradan kullandıkları fonla gazetecilere ekipman sağladı. Bakın bir daha altını çiziyorum. Kimsenin eline 5 lira para verilmedi. Verilemez böyle bir şey olmaz zaten. Olmamalı. Ama şimdi Medyascope TV'nin de aralarında bulunduğu pek çok kuruluşla ilgili bunlar gündeme geldi. Alttan başka vakıflar körükleniyor sürekli olarak. Sürekli olarak aynı hikayeler anlatılıyor. Mesela sevgili Şengül ile ilgili olarak eşinin karşı çıktığı vakıflarla birlikte sen o vakıfların desteklediği yayınlara işte övgü dolu sözler yazıyorsun falan diye bir insanın hatırasına ihanet ediliyor şu anda. Neden yapılıyor bu? Ya kardeşim bir tane gerekçesi var. Çünkü senin hassas karnını biliyorlar. Çünkü seni kışkırtmak çok kolay. Demokrasiye sahip çıkmak gerektiğinde kılını kıpırdatmayan ama iş aşı olmamaya geldiği zaman aklına demokrasi gelen bir insan grubunun yaşadığını biliyorlar Türkiye'de. Burayı kışkırtmak, tohumlamak, sonra o tohumun üzerinden verim alabilmek çok kolay çünkü. O günden beri yazılıp çizilenlere bir bakın. Yani Medyascope TV'nin de içinde bulunduğu fon kullanan kuruluşlarla ilgili olarak. Bak güzel kardeşim. Bu fonlar bir bulundukları ülkelerde yani Crest Fonu'nun da Crest Vakfı'nın da SIDA'nın da mesela İsveç bağlantılı o da SIDA'nın da bulundukları ülkelerde zaten denetime tabi bir durumları var. Bunu kaçıramazsın yapamazsın hani biz de abim idare ederiz ya tamam ben de o iş öyle olmuyor işte. Artı buraya geldiği andan itibaren yani Medyascope TV'nin de aralarında bulundukları kuruluşların tamamı denetime açık tamamı. Üstelik maliye ağzından girip burnundan çıkıyor. O çok övünen, bu işin gammazcısı Oda TV var ya, kendini savunurken bununla savundu. Dedi ki, bir dakika ya, bizde uzun uzun denetimler yapıldı. Sen zannediyor musun başka yerde yapılmıyor? ırkçılığı, kafatasçılığı gerçekten matah bir şeymiş gibi insanların önüne koyan, aklına demokrasi ancak kendi işine gelmeyen bir durum yaşandığında gelen insanlar topluluğu ve elbette savunmaları da böyle olacak. Yani insanlar canlarını bu kadar önemsiyorlar mesela. Gerçekten canları bu kadar önemli. Kendi canından başka birini de önemsemesi gerekmiyor mu? Demin yayındaydı işte. Barbaros Şansal Türk Hava Yolları'nın uçağında linç edilmeye çalışıldı. Ne yaptı bu ülkenin insanları? Kaç kişi konuştu bunu? Kaç kişi anlattı? Kaç kişi bunun ardından bir cümle söyleyebildi? Bir dakika ya, bu insanlar, o linç işine karışanların tamamı kim oldukları belli, görüntüleri var. Ayrıca o insanlar Türk Hava Yolları çalışanı. Hepsi biliniyor. Demokrasi sadece işine geldiğinde kullanılabilen bir araçsa bir insan için elbette bunları hatırlamayacak. Canı yanana kadar. İşte sıkıntı burası, bizim patladığımız yer burası. Bu kez öyle bir ortaklık, mecburi ortaklık, mecburi paydaşlık var ki canımız birlikte yanacak. İstemesek de yanacağız. Ve buradan sonra ortaya çıkan insanlar tamamen demokrasi karşıtı insanlar olacak. Neden? Çünkü onlar şunu isteyecekler. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Burada Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan çatır çatır aldığı ve ödemediği ortaya çıkan kredi konuşulmasın. Ama mesela açıkça aldığı fonlamaları kendi internet sitesinde de beyan eden, ayrıca maliyenin denetimine tabi bir kuruluşu tartışalım, hatta ortaya çıkaralım, parçalayalım. Ülkenin sağcısı, solcusu, dincisi hepsi beraber parçalayalım. Çünkü ortam hazır. Çünkü oradan çıkartabiliriz. Bunun sonu nereye gidecek biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Yani bunu görmemek için gerizekalı olmak lazım. Gerçi hem de ağır gerizekalı olmak lazım. Bakın, iktidarın bundan 3 sene önce çıkarttığı ve sonra yasaya aykırı bir şekilde, yani öyle bir yasa çıkartıyorsunuz ki yasayı yönetmeliğe bırakıyorsunuz sonra. Son maddesinde diyorsunuz ki burada sosyal medyanın denetiminde izlenecek kurallar radyo televizyonun üst kurulunun çıkartacağı yönetmelikle belirlenir. Hatırlıyor musunuz? Hani işte Twitter temsilcilik açacak mı Türkiye'de, Facebook gelecek mi, YouTube ne olur gel falan diye yalvardıkları dönem. O yönetmelik tekrar gündeme gelecek. %100. Kaçınılmaz. Çünkü 1 Ekim'e kadar ellerinde toplumu kaynatabilecek başka hiçbir şey kalmadı. Neden biliyor musunuz? Bu ülkede açlık sınırı 3500 liraya yükseldi. Yani artık asgari ücret dediğiniz ücret o paranın yarısının biraz üzerinde. Aç kalabilmek için bile 2 kişi çalışmak zorundasınız Türkiye'de. Aç kalabilmek için bile 2 kişinin çalışması gerekiyor. Hal böyle olunca yoksulluğu önleyemiyorsan yoksulluğun konuşulmasını önlemek zorundasın. Çok basit bir mantık bu. Mecbursun. Yoksulluğu önleme şansın yok. Çünkü yeterli değilsin. Çünkü beceriksizsin. Çünkü ekonomiden anlamıyorsun. O zaman yoksulluğu engelleyemiyorsan yoksulluğun konuşulmasını engelleyeceksin. Yoksulluk nerede konuşuluyor? TRT ekranında mı? A Haber'de mi? Ya da CNN Türk'te mi? NTV'de mi? Konuşuluyor mu gerçekten oralarda? Elbette hayır. Kalanlarının da bir etkisi yok. O zaman medyaskopa çökelim. Çökelim ya, internet medyasını kapatalım. İnternet medyası üzerinde bunlar fonculardır deyip ortaya atalım mesela. Çok rahat. Çünkü toplum bunu tartışmaya hazır. Çok rahat çalışacak bu iş. Aşağıdan vereceksin fişeği, ondan sonrası kolay, yürüyüp gidecek zaten. İyi ama bizim tek derdimiz yoksulluk değil ki, insanlar ölüyor. Tamam, sağlık hikayesini de böyle yaparız. Bak, aşı karşıtlığı üzerinden bu program tırmanmıyor mu? Şimdi aşı karşıtlığını yükseltiriz. Toplumda aşının yandaşlarıyla aşı karşıtları, biz de dravdan aşının yanındaymış gibi dururuz. Hop kapıştır bunları, kalan sahalar bizimdir. Zaten bu arada aşılama da devam ediyor. Bu kadar basit, bu kadar cüce, bu kadar kötü bir gündemin içinde develenip duruyoruz. Koskoca bir bayram tatili geçti ya. Bir hafta boyunca ülke milim kımıldamadı yerinden. Özür dilerim, kımıldadı, tatil bölgelerine akın etti. Yani ülkenin sol tarafı neredeyse denize batacaktı. O kadar ağırlaştı orası. Sağ taraf haritada görülüyor zaten. Kıpkırmızı. Neden? Bakın şu haritada gördüğünüz yerlerde en çok yapılan propaganda ne biliyor musunuz? Kıpkırmızı olan yerlerde. Kısır kalırsın. Kısır kalırsın, çocuğun olmaz. Çocuğun olmaz. Bu aşıyı yaptırdığın anda çocuğun olmaz. İnsanlık tarihi şu arkadaki Cumhur Hoca'nın kitabında, Cumhur Ertekin'in kitabında Zulmün Tarihinde yazıldığı gibi insanlığın tarihi aslında zulmün tarihi. Gerçekten o kadar eski başlamış ki. Mesela M.Ö. 400. yılda Çinliler kendi içlerinde mesela şöyle bir ceza sistemi geliştirmişler. Biri bir kötülük yaptığı zaman bütün ailesini yok ediyorlarmış. Çünkü kötülüğün onun içinden geldiği düşünülüyormuş. Biz bu kadar zaman geçti bu bahsettiğim işin üzerinden 2500 yıl sonra hala aynı noktadayız. Hepimizin yok olmasına birilerinin cehaleti sebep olabiliyor hala. Hem de her konuda, isterseniz aşı üzerinden tutun, isterseniz fon üzerinden tutun. Ve bu insanlar Türkiye'nin nüfusu 84 milyona yaklaşmışken şu soruyu sormuyorlar. Ulan ben kısır olsam, eğer bu yaşanmış olsa bu ülkede nüfus patlaması nasıl olurdu? Neden benim 17 çocuğum var? Bu soru sorulmuyor ama nakısır olursun. Çünkü hala bu kadar basit bir yalan çalışabiliyor bu ülkede. Çünkü hala bu kadar basit bir yalan yandaş bulabiliyor bu ülkede. Çünkü bu yalanların konuşulması için bir zemin var ve bu kuruluşlar kapatılırsa, yani sosyal medyanın üzerine basılırsa bu yalanların tartışılmasından başka seçenek de kalmayacak. Gündem ne kadar birbirine bağlı görüyor musunuz? Üstelik bu gündemin bağını daha da sıkarak güçlendiren, kendine gazeteci diyen bir takım soytarılar var. Onları yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Çünkü bugün mesela tam da tahmin ettiğimiz gibi bu konu daha da körüklenerek ortaya dökülmeye başlandı. Ve biz yayının ikinci bölümünde gazetelerde konuşacağız. Geçen hafta çok ağır bir kayıp yaşadık. Ben çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Turgay'ı biliyorsunuz, Turgay Yıldız'ı. Çok genç yaşta kaybettik. Ve kaybın, her kayıp kuşkusuz çok acı. Gerçekten çok acı. Ama Turgay'ın kaybında şöyle de bir durum yaşandı. Bu anlattığım gündem maddeleri var ya, bütün bu gündem maddelerinin üzerinden saldırdı insanlar. Yani Turgay'ın aşı olduğu için öldüğü, hatta bir adım öteye geçerek aşı olmasını ben tavsiye ettiğim için öldüğü, bundan sonra da benzer ölümlerin yaşanabileceği falan. Bu hafta sonu, cuma günü bir aksilik olmazsa takımdan ayrı düz koşu yapacağız biliyorsunuz. Orada daha uzun konuşuruz. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. İnsanın acısını yaşamasına bile izin vermeyen ikiyüzlü bir toplumun içindeyiz biz. Gerçekten bunu çok inanarak söylüyorum. Acınızı yaşamanıza bile izin vermiyorlar. Çünkü kendi adını yazmaktan aciz pek çok tip ortaya döküldüğünde arkasından destekleyecek pek çok düşüncesizi, fikirsizi de bulacağını biliyor ve ortaya böyle attı. 10 Haziran günü aşı olmuştu Turgay. Ve işte sosyal medyadan anlatmak, paylaşmak zorunda kaldığım gibi aşıdan sonra herhangi bir komplikasyon falan da yaşamadı. Turgay kalp hastasıydı. Ailesi de bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı benden sonra. Başka çareleri yoktu. Acılarını yaşayabilmek için yapmak zorunda kaldılar. Geçmişte de kalp krizi geçirmiş. Damarlarında stent dolanan. Kalbi sorunlu bir insandı ve güzel kalbi dayanamadı. Ben size cuma günü anlatacağım. Biliyor musunuz ki İstanbul'da Turgay en son gidişinde hem Kadıköy'de moda sahnesinde oyun oynamaya hem de duruşmaya çıkmak için gitmişti oraya. Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı kendisine pek çokları gibi. Ve ilk kez o davadan sonra, hani geçmişte de böyle davalara muhatap oldu, gidildi gelindi falan filan ama ilk kez o davadan sonra o kadar karamsar görmüştüm. Hala saklıyorum cep telefonumda o mesajını. Bana ceza verecekler galiba demişti. Ya saçmalama demişti. Ne alakası var? Çünkü cezaya konu olan tweetin atıldığı hesap Turgay'a ait değildi. Ve bunu bilmesine rağmen mahkemenin hakimi Eylül ayına ertelemişti duruşmayı. Yani duruşma daha bitmedi demişti. Beraatine karar vermemişti. Bütün bunların olduğu konuşulmasın diye bu ülkede. İşte bir yandan aşı karşıtları, bir yandan yalancılar, bir yandan foncular deyip üzerine çıkan insanlar yaşıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki Turgay'ın o Raif abi tiplemesinde anlattığı gibi bu ülkede siyasi hiciv de, eski söyleyişle heccavlar da, hicvi yapanlar da, bu ülkede gazeteciliğe sahip çıkan insanlar da hep oldu, hep olacak. Az sayıları doğrudur ama az olmak haksız olmaktan iyidir. Çünkü burada anlatmaya çalıştığımız her şey birileri söylemediği için daha değerli hale gelen şeyler. Yoksa bizim burada yaptığımızın, benim burada yaptığımın özellikle gazetecilikten zerre kadar bir farkı yok ki. Hiçbir farkı yok hem de. Ama burada anlatmaya çalıştığımız şey hepimizin ortak çıkarı. Bu yayın sevgili Turgay'ın aziz hatırasına ithaf edilmiş bir yayındır. Nurlar içinde yatsın. Gerçekten çok önemli bir adamı kaybettik. Şu kadar herkesin pıstığı, sindiği bir dönemde, herkesin kaçacak delik aradığı bir dönemde, üstelik Tek başına son derece rahat yaşayabilecekken, başka işler yaparak, senaryo yazabilen, yönetmenlik yapabilen bir adamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda televizyona işler yapabilen bir adam. Eli kalemi tutan bir adam. Buna rağmen ortaya çıkıp ben başka bir şeyler yapacağım, derdim var, anlatmak zorundayım diyen insanlardan bir tanesi. Çok güzel bir adamı kaybettik ve bugünkü yayın sevgili Turgay Yıldız'ın aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Bir saat sonra görüşeceğiz. Hoşçakalın.